varlık fonuyla başlamak istiyorum Mustafa Bey. Bu konuyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çeşitli önemli kurumların varlık fonuna devredilmesi söz konusu oldu ve bu konuda eleştiriler var.
Evet, şimdi Türkiye ilk defa aslında bilinen uygulamanın dışında bir şey yapıyor. Bilinen uygulamada artı vermesi halinde, bütçeden fazla vermesi yahut kurumların fazla vermesi halinde bu fazladan bir varlık fonu kuruluyor diğer ülkelerde. Genel uygulama ya da bugüne kadarki alışılmış olan bu. Türkiye farklı bir şey yapıyor. Bütçesi fazla vermiyor. Kurumlarının da fazla veren bütçeleri yok. Daha çok işsizlik fonunda bir fazlalık var. O da burada kullanılamıyor. Dolayısıyla kendi varlıklarını menkule çevirme konusunda bir proje geliştirdi Türkiye. Varlıklardan gelecek olan menkul değerleri fon olarak kullanmayı planladı. Elbette bunun çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Ekonomistler alışkın olmadıkları, bugüne kadar uygulaması görülmeyen bir şey olduğu için endişeliler. Bu konuda onları çok fazla eleştirmek gerekmiyor. Ama Türkiye'ye yeni bir şey deniyor ve bunun başarısı aslında hem hükümetin hem de doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısı olacak. Başarısızlık da elbette onun başarısızlığı olacak ve Türkiye bunun bedelini bir biçimde ödeyecek. Fakat burada esas olan şey hükümetin ve Erdoğan'ın kendilerine olan güveni bu konuyla ilgili olarak riske atacak kadar önemli ve uygulamayı başarabilecekleri bir proje olarak görmeleri. Bunu bu şekilde gördükleri için de projeye imza attılar. Önümüzdeki günlerde biraz daha ayrıntıları netleşince nasıl kullanılacağı ve bu kaynakların eğer başarısız olursa yahut kritik bir dönemde beklendiği gibi işler gitmezse Türkiye için nasıl sonuçlar olacağına dair daha net veriler ortaya çıkacak. Ama şu anda benim gördüğüm alışılmış ekonomik düzenin takipçisi olan yahut onu daha çok güvenilir bulan ekonomistlere karşılık yenilikçi ekonomistlerin de bunun başarılı olacağına dair yorumları var. Ama her iki yorumun da değerlendirmesi için henüz erken zannediyorum ayrıntıları netleşince daha sağlıklı bir değerlendirme yapılacak.
Satış da bir anda mümkün hale geliyor ve herhangi bir denetimden yoksun eleştirileri var.
Kurumlar satılmıyor. Bu kurumlar borsada halka açılma gibi hisseleri üzerinden hisseleri menkul değere çevrilerek işlem görecekler ve onlara dayalı olarak piyasaya kağıtlar çıkartılacak. Dolayısıyla doğrudan kurumların satışı diye bir şey söz konusu değil. Ancak bu satışa sunulan kağıtların değer kaybı ya da değer kazanması kurumların işleyişine bağlı. Bugüne kadarki işleyişleri gibi devam edecekler ama bu onları ister istemez bir karlılığa motive edecek. Çünkü bugüne kadar herhangi bir açık olduğunda ya da herhangi bir zarar söz konusu olduğunda bu örneğin Ziraat Bankası için görev zararı yazılıyordu. Artık böyle bir görev zararı olmayacak. Zira bu görev zararı doğrudan piyasaya sürülen kağıtların yani fon olarak piyasaya sürülen kağıtlarının değerinin düşmesi anlamına gelecek. Dolayısıyla bunu karlı hale getirmek bundan sonraki sürecin işi. Daha önceki özelleştirmeler gibi bir bölümünün bir yatırımcıya yahut herhangi bir kişiye, bir şirkete satışı gibi bir durum söz konusu değil.
Türkiye'nin yurt dışından borç bulmakta zorlandığı ve kolay borç bulmak için bu varlık fonuna devredilen firmaların kağıtlarının güvence gösterileceği şeklinde üst düzey doğru bürokratın Reuters'a açıklaması vardı.
Doğru. Çünkü Türkiye %13'lerde bir tasarruf oranına sahip ve bu tasarruf oranı yatırımlarına destekleyecek bir fon oluşturamıyor. Dolayısıyla yüksek faizlerde ya da kritik dönemlerde oranı hesaplanamayan faizlerle dışarıdan borç almak ya da kredi almak durumunda kalıyor. Bu da yatırımların maliyetini arttırıyor. Bu biraz şuna benziyor. Babanızdan kalan evi 1000 liraya kiraya verip sonra kendinizi 500 liralık bir evde kiraya çıktığınızı ve o bir kalan 500 lirayı da sermaye olarak kullandığınızı varsayın. Böyle bir yönteme benziyor basit anlatımıyla. Türkiye biraz kendi yatırım fonlamasını önümüzdeki dönemlerde yapacağı yatırımları bununla fonlamayı düşünüyor. Çünkü hem Kanal İstanbul projesi var, çok dev bir proje. Hem Türkiye'nin yeni ulaştırma projeleri var, altyapı projeleri var. Bunlar yap işlet devletle yapılıyor ve gelir garantisi olan yatırımlar, havaalanları gibi. Bu onların finanse edilmesi dışarıya ödenecek olan kredi faizleriyle içeride varlık fonuna ödenecek olan para düşünüldüğünde çok daha karlı hale geliyor Türkiye açısından. Zannediyorum bunun değerlendirmeleri yapıldı. Ama dediğim gibi ayrıntıları netleştiğinde belki biraz daha rahat nefes alacağız. Zira bu varlık fonuna devredilen kurumlar sadece devletin değil, aynı zamanda kamunun da, halkın da malı.
Referandum konusuna geçecek olursak Mustafa Bey, bu süreç başladı gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı meydana indi. Bu süreçte en önemli partilerden biri Milliyetçi Hareket Partisi, ki önümüzdeki günlerde bir olağanüstü toplantı yapacak. Muhalifleri de Ankara'da toplanıyormuş. Milliyetçi Hareket Partisi'nde durum nedir sizce?
Parti ile taban arasında bir rahatsızlık olduğuna ya da bir örtüşme olmadığına dair hem söylentiler, yorumlar hem de bazı işaretler var. Fakat bunun için biraz liderlerin açıklamalarını ve sahaya inmelerini beklememiz gerekiyor biraz daha net konuşmak açısından. Bugünkü tabloyu özetlemek gerekirse muhalifler evet bir araya gelip bir ortak tavır belirleme, hayır cephesine, hayır kanadına cepheleşmeden uzak durmak lazım. Hayır kanadına dahil olmak istiyorlar. Bu dahiliklerini nasıl yapacaklarını planlayacaklar. Ya kendileri bir takım toplantılar yapacaklar. Ben çok meydan toplantısı yapacaklarını düşünmüyorum. Çünkü görüntü olarak istedikleri sayıyı bulma ihtimalleri biraz zayıf. Daha önceki girişimlerinden biliyoruz. Geç Hareket Partisi içindeki genel başkanlık ya da kongre çağrısı sürecinden biliyoruz. Belki salon toplantılarıyla ve medya açıklamalarıyla bunu yürütebilirler. Parti de bu olağanüstü toplantıda hem stratejisini belirleyecek hem de tabanı belirledikleri yönde, yani evet yönünde nasıl motive edeceklerini düşünecekler. Burada tabii Devlet Bahçeli'nin tavrı sahaya ne kadar yansıyacak, nasıl yansıyacak, hangi yöntemle bunu yansıtacaklar, bunları belirleyecekler.
Siz ne
Daha önceden
hissediyorsunuz?
ankette...
Sizce MHP yönetimi tabanını bu şekilde harekete geçirebilir mi?
Şu anda görünen %50'nin biraz üstünde bir taban karşılığı var evet yönünde. Fakat büyük oranda %20 civarında da bir belirsizlik var.
Milliyetçi
Bu
Hareket Partisi'nde.
%20'yi almalarını bekliyorum. Yani bugün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranını %10 olarak yuvarlak hesap düşünürsek bunun %7'sinin evet olarak sandığa yansıması hedefleniyor. En az %7'sinin. Daha fazlası Devlet Bahçeli'nin yapacağı, bu 2 ayda yapacağı çalışmaya bağlı.
Biraz önce cepheleşmeden kaçınmak lazım dediniz. Başbakan Yıldırım'ın sözleri vardı geçen gün. PKK, işte DHKPC, bunların hepsi hayır cephesinde diye. Yani sanki hükümet de bir cepheleşmeden yana gibi görünüyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu ifadeyi? Hayırcılar
Ben
orada
hükümetin
toplanıyor gibi bir ifadesi vardı Başbakan Yıldırım'ın.
şimdi bazen siyaset genelde bu seçim dönemlerinde biraz hani kavgada yumruk sayılmaz mahiyetinde bu ellerindeki bütün argümanları kullanma eğiliminde olur. Bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Çünkü AK Parti gibi çoğunluğu sağlamış bir parti ve kendi çoğunluğunun üzerine ek bir desteğe ihtiyacı olan bir parti. Çünkü AK Parti'nin %50 oyu var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumsal desteğinin %60 civarında, %60'a yakın olduğundan bahsediliyor kamuoyu yoklamalarında. Ama bunun referandumda evet olarak yansıması için bu iki rakamın tamamını %100 olarak yansıyacak diye ezbere konuşmak doğru olmaz. Dolayısıyla daha fazla ek bir desteğe ihtiyacınız varsa o zaman kutuplaşma sizin var olan desteğinizi en fazla sabitlemenize yardımcı olabilir. Ama var olan desteğiniz de kritik seviyenin üstünde değil. Dolayısıyla kutuplaşma değil, biraz daha farklı kitlelerden seçmeni kendi tarafınıza çekme ile anca başarıya ulaşmanız mümkün. Kutuplaşmayla değil. O bakımdan ben tabii kampanyanın ayrıntıları şu anda reklamcılarla, anketçilerle, parti içerisindeki teşkilatın temsilcileriyle, sorumlularıyla oturulup konuşuluyor. Burada da kutuplaştırıcı değil, daha kapsayıcı bir süreç yönetmek gerektiği konusu masadaki ağırlıklı konu. O bakımdan Başbakan'ın konuşması, partililerin zaman zaman bu minvalde yaptığı bazı konuşmaların yavaş yavaş ortadan kalkacağını ve yerini daha kapsayıcı konuşmalara, daha kuşatıcı konuşmalara bırakacağını düşünüyorum. Çalışmaların bu yönde olduğunu bilerek bir taraftan da partinin başka sözcülerinin evet ve hayır verenlerin her ikisi de bu ülkenin vatandaşıdır. Dolayısıyla bu bir tercihtir. Kimseyi yaptığı tercihten dolayı ötekileştirmemek gerekir yönündeki açıklamalarını da bu anlamda hatırlatmak isterim. Dediğiniz endişe doğru. Bu bir kutuplaşma, bir terör örgütünün tarafına itme olarak anlaşılabilir. Bence hükümet bundan yavaş yavaş kaçınacaktır.
Mustafa Bey, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın şu ana kadar gerçekleşmeyen görüşmesine gelmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Merkel'le Almanya Başbakanı'yla yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı'nın Merkel'e müdahalesi vardı, İslamcı terörist ifadesini kullanmaması gerektiği konusunda. Sizce bir Trump görüşmesinde eğer Trump İslamist terörist derse Cumhurbaşkanı aynı şekilde müdahale eder mi sizce?
Bence eder. Çünkü mesele eğer Trump'ın bu tarzını Müslümanlara yönelik, bu tarzını İslam dünyasına yönelik bu tarzını devam ettirmesi ise Türkiye-Amerika ilişkilerini sadece FETÖ'nün iadesi ya da PYD ile olan Amerika'nın PYD ile olan ilişkisinin düzeyinin değişmesi kurtarmaz. Çünkü her ne olursa olsun tüm bunlar eğer mesele bir İslam ve İslam dışı olan ya da İslam ve beyaz Hristiyan tırnak içinde söylüyorum bunu çatışması ise Trump'ın düşündüğü, istediği yahut önümüzdeki sorun, o zaman diğer sorunlar nispeten daha küçük kalır. O bakımdan böyle bir diyalog olmasın diye zaten ön görüşmeler, ön konuşmalar biraz uzadı, benim tahminim o. Ama bugüne kadarki yorumlardan da ben bu kanaatimi defalarca dile getirdim. Başkalarından da duydum. Cumhurbaşkanlığı çevrelerinden de aldığım bilgi o yönde. Erdoğan-Trump görüşmesinin geleneksel işbirliği olan ülkelerden sonra Nisan-Mayıs gibi gerçekleşebileceğini biz hesaplıyorduk. Daha erken olması sürpriz olurdu. Dolayısıyla çok da gecikmiş değil. Ama Trump'la Erdoğan'ın bir telefonla görüşme yapması planlanıyordu. Belki onun için beklenen zaman dilimin içerisindeyiz. Çünkü o görüşmeden sonra Washington seyahati biraz netleşecekti. Doğrusu ben o görüşmenin bugünlerde yapılabileceğini düşünüyorum. Belki Trump'ın Erdoğan'la konuşmadan önce yapması gerekenler, bir de Erdoğan'ın önünde karşısına geldiğinde özellikle Mısır'la ilişkilerin ne olacağına, İsrail'le ilişkilerin ne olacağına dair Erdoğan'ın soruları olacak. Bu iki soruya cevap verebilmesi için, bu tip sorulara cevap verebilmesi için belki zamana ihtiyacı vardı. Ama dediğim gibi telefon konuşmasının önümüzdeki günlerde olmasını bekliyorum. Fakat Washington ziyareti Mayıs'a kadar beklerse bile çok geç olmaz. Son derece normal.
Mustafa Bey, bu değerlendirmelerinizden dolayı çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Selamlar.